Ayrım 18, sayfa 307. Ey Uhnem, ey Uhnem! 1826 numaralı odam gözüme olduğundan da hırpani göründü. Orta halli bir ailenin üniversite kazanmış oğluna, Ankara'nın uzak semtlerinden birinde can hıraş bir gayretle, oradan buradan topladığı eşyalarla döşediği bekar eviydi sanki. Anlaşılan gece boyu duyduklarımı ışıkla boğmak istiyormuşum. Yatağın üzerine oturup başucumdaki abajura takılı 40 mumluk ampul ölü gözü gibi yandığı için öfkelendiğimi hatırlıyorum. Tasarrufu yanlış yerde yapıyorlar. Ve hemen ardından, sana ne be kadın, sana ne? Sert bir hareket yapmış olmalıyım. Abajurun altındaki kitabın yaldızları gözüme aldı. The Collected Short Stories of Nikolay Vasilievich Gogol. Bir ona bir odanın genel manzarasına bakmış, Gogol'ün de en az Rusya otel kadar gerçek olduğunu söylemiştim kendime. Daha olmadı, kendi Rusyanı kendin yap. O gece kendime yaptığım Rusya şöyle bir iklim. Dikanka Kilisesi'nin sakristanının anlattığına göre Foma Grigorovich'in bir anlattığını bir daha anlatmamak gibi garip bir huyu vardı ki ölümüne kadar sürdü. Bizzat kendisinden duyduğunuz bir şeyi yeniden anlatmasını istediğinizde bambaşka bir hikaye ile ortaya çıkar ya da eskiden söylediklerini öylesine değiştirirdi ki tanıyamazdınız. Günlerden bir gün yıllık panayırlarımızda rastladığımız o her türlü eski giysiye el atan, dilenen hatta çalan ve her ay belki de her hafta bildiğimiz alfabe boyutlarında kötü kitaplar basan tefecilere benzeyen bir bey, Foma Grigorovich'in ağzından şu anlatacağım hikayeyi aldı ve bastı. Grigorovich hikayeyi anlattığını tümüyle unutmuştu ama bezelye yeşilli kaftanlar giyinmiş o genç adam elinde içinde Foma'nın hikayesi olan küçük kitap Poltava'dan çıkageldi ve bize gösterdi. Grigorovich yakın gözlüklerini takıp bakmak üzereyken camlarını iplikle bağlayıp bal mumu ile sabitlemeyi unuttuğunu hatırladı, kitabı bana uzattı. Okuma yazma hakkında bir şeyler bildiğim ve gözlükle kullanmadığım için okuma işini ben üstlendim. Bir iki sayfa çevirmemiştim ki elini elimin üstüne koydu, durdurdu beni. ''Yeter, önce söyle bana, o okuduğun nedir?'' İtiraf etmeliyim ki sorusu şaşırttı beni. ''Ne? Ne mi okuyorum?'' ''Foma Grigorovich, senin anlattıklarını okuyorum işte.'' ''Bunların benim anlattıklarım olduğunu sana kim söylüyor?'' ''Niye? Daha ne istiyorsun? İşte burada basılı yazıyor. Şu sakristan tarafından nakledilen hikaye.'' ''Onu basan adamın kafasına tüküreyim. Moskovalı işportacı iti yalan söylüyor. Ben onu mu söyledim? Sanki dinlerken aklı başka yerdeydi. Dinle bak, ben sana hikayeyi anlatayım.'' Masaya geçtik ve başladı. Mekanı cennet olsun. Öbür dünyada sadece beyaz ekmekler, ballı haşhaş kurabiyeleri yesin. Benim büyük babam çok güzel hikaye anlatırdı. O anlatmaya başladığında bütün gün yerinden kıpırdayamaz dinlerdin. Ama büyük babamın hikayelerinin en önemli yanı hiçbirisinin yalan olmamasıydı. Ne diyorsa oydu. 3 gündür ağzına bir lokma girmemiş günümüz meddahları gibi yalanlar atıp insanın şapkasını kapıp evden kaçmaya zorlamazdı. Büyük babam ömrü boyunca yalan söylemedi. Şimdi sana onun harikulade hikayelerinden birisini anlatacağım. Hükümet dairelerinde katiplik yapan bir sürü akıllı adam var. Bunlar resmi evrakları bile okuyabilirler. Ama ellerine basit bir dua kitabı tutuştur, ilk harfini olsun çıkarma, sonra da dişlerini göstere göstere alay ederler. Bu adamlar senin onlara söylediğin her şeyle alay ederler. Bir gün bunlardan birisi gelir ve cadılara inanmadığını söyler. Evet, hamdolsun Allah'a, ben bu dünyada çok uzun yaşadım. Günah çıkarırken bile burunlarını enfiye çeker gibi kolayca yalan söyleyen kafirler gördüm. Ama bu adamlar cadıların var olduklarını inkar ediyorlar. Gördükleri rüyayı bile anlatmazlar. Neyse, boşver onları. 100 yıl kadar önce kimsenin bizim köyümüzü tanıyamazdı. Köy değil, mezraydı, en yoksulundan bir mezra. 10 tane kadar perişan çiftlik evi sıvasız ve kötü çatılmış olarak ekeneklerin orasına burasına dağılmışlardı. Hayvanların ya da arabaların muhafaza edilebilecekleri doğru dürüst bir avlu ya da sundurma yoktu. Bu varlıklı olanların yaşam biçimiydi. Ve bizim kardeşlerimizi, yani yoksulları arıyorduysanız, işte yerdeki delik, o delik aslında bir odaydı. Orada Allah'ın yarattığı insanların yaşadığını delikten sızan dumandan anlar sorardınız. Peki neden? Neden insanlar yer altında yaşıyorlar? Nedeni tümüyle yoksulluk değildi. Hemen herkes bir dönem eşkıya kazak hayatı sürmüş, yabancı diyarlardan hakkı sayılır ganimet toplamıştı. Yer altında yaşamalarının nedeni iyi bir ahşap ev inşa etmekte yarar görmemeleriydi. Ülkenin her yanında insanlar, Kırımlılar, Polonyalılar, Litvanyalılar çapulculuğa devam ediyorlardı. Her an kendi yurttaşlarının da baskın verip neleri var neleri yok talan etmeleri hayli mümkündü. Her şey mümkündü. Bu deliklerden birinde bir adam, daha doğrusu insan şeklinde bir şeytan yaşardı. Nereden gelip nereye gittiğini kimse bilmezdi. Arada bir ortalarda dolaşır, sarhoş olur ve sanki havada erimiş gibi geride hiçbir iz bırakmadan aniden kaybolurdu. Sonra gene gökten inmiş gibi ortaya çıkar, köyün ana sokağında uçar gibi dolaşır, tanıdığı kazakları bir araya toplar, gelsin şarkılar, kahkahalar. Para boldu, vodka su gibi akardı. Güzel kızlarla konuşur, onlara istediklerinden fazla kurdeleler, küpeler, boncuklar verirdi. Güzel kızların ondan hediye almaktan çekindikleri doğrudur. Allah bilir hangi pis ellerden geçmişti bu hediyeler. Büyük babamın o zamanlar basavruyuk dedikleri bu şeytan, adamın sıkça gittiği bir meyhanesi olan halası, dünyada hiçbir kuvvet beni bu adamdan hediye kabul etmeye zorlayamaz derdi. Ama kim karşı durabilirdi ki? Adam kaşlarını çattığında herkes korkar, yan gözle baktığında kim bilir ayakların seni nerelere sürüklerdi. Öte yandan hediyeyi alsan, ertesi gece bataklıktan boynuzu bir iblis çıkar, hediye boncukları taktığını görürse boynunu sıkar, hediye yüzüğü taktığını görürse parmağını ısırır, kurdeleleri taktığını görürse tutar saçından sürüklerdi. Öyleyse Allah bu hediyeleri alan herkesin yardımcısı olsun. Lakin bir müşkül daha vardı, hediyelerden kurtulmak mümkün değildi. Suya atsan şeytani yüzük ya da kolye su yüzüne çıkar, yüzer gelir eline yapışırdı. Köyde adını yanlış hatırlamıyorsam Saint Pantaleon diye bir kilise vardı. O kilisede Peder Afanasi isimli bir papaz yaşardı. Basavruyuk'un Paskalya'da bile kiliseye gitmediğini gören bu peder onu cezalandırmaya ve tövbe etmeye zorlamaya karar verdi. Ve biliyor musun, canını zor kurtardı. "Kendine gel efendi," diye bağırdı adam. "Boğazından aşağı bir tas kaynar kutya dökülmesini istemiyorsan başkalarının işine karışmayı bırakıp kendi işine bakmayı öğren." Tövbe etmesini bilmeyen böyle bir adamla ne yapılabilir ki? Peder Afanasi de tuttu, kim basavruyukla ahbaplık ederse onun İsa'nın Ortodoks Kilisesi'nin düşmanı, insan ırkından olmayan bir Katolik sayılacağını ilan etti. Köyde belki de annesinin babasının adını kimse hatırlamadığı için yetim Piotr dedikleri bir işçisi olan Korj adında bir kazak vardı. Kilise büyükleri ebeveynlerinin Piotr'u ikinci yılında salgından öldüklerini söylüyorlardı. Ama benim büyük babamın halası bunu kabul etmiyor. Piotr'u ana baba yakıştırmaya çalışıyordu. Oysa zavallı Piotr'un ana baba ihtiyacı bizim geçen kışın karına duyduğumuz ihtiyaçtan daha fazla değildi. Halam Piotr'un babasının Zaporojye'de olduğunu, orada Türkler tarafından esir alındığını, kim bilir ne işkenceler gördüğünü, sonra bir gün kendisini harem ağası kılığına sokup kaçtığını anlatıyordu. Ne ki Piotr'un ana babasının nerede olduğu, ne kara kaşlı kara gözlü kızları ne de delikanlıların umurundaydı. Onların bütün söyledikleri Piotr'un yeni bir paltosu, kırmızı kuşağı, üstünde şık bir mavi tacı olan kara kuzu derisinden kasketi olsa, belinden bir Türk kılıcı sarksa, elinde bir kırbacı, ağzında güzel bir piposu olsa, onunla hiçbir delikanlının boy ölçüşemeyeceğiydi. Ama ne yazık ki zavallı Piotr'un tüm sahip olduğu, üzerinde bir Yahudinin cebindeki altın meteliklerden fazla delikler olan gri bir gabardin paltoydu. Daha da kötüsü, Korj'un emsali görülmemiş güzellikte bir kızı vardı. Büyük babamın halasının söylediğine göre, ki bilirsin bir kadın için diğer bir kadının güzel olduğunu söylemek şeytanın elini öpmekten bile zordur. Bu kazak kızının yanakları Allah'ın şebneminde yıkanıp yapraklarını oynaşsın diye güneşe açan pes pembe gelincikler kadar dolgun ve tazeydi. Kaşları, parlak gözlerinin üstünde günümüz genç kızlarının köylerine gelen Moskovalı işportacıların sepetlerinden haçlarını ya da altınlarını boyunlarına asmak için aldıkları siyah kordonlar gibiydi. Delikanlıların gördüklerinde dudaklarını yaladıkları küçük ağzı, bülbüllerin şarkılarını mırıldanması için yapılmış gibiydi. Kuzgun kanatları gibi siyah, keten filizleri kadar yumuşak saçları bukleler halinde omuzlarına dökülüyorlardı. O zamanlar bizim genç kızlarımız saçlarını domuz kuyrukları gibi örüp güzel mavi kurdelelerle süslemezlerdi. Tepemi örten eski yüne karışmış beyazlara, yanımda diken gibi bitmiş dikilen ihtiyar karıya rağmen onu öpmek istemediysem bir daha kilisede Alleluya söylemek nasip olmasın. Şimdi kızlarla oğlanlar yan yana gelince ne olur bilirsin. Pidorka'nın Piotr'uyla lafladığı yerde alacakaranlıkta kırmızı çizmelerin topukları görünürdü ama Korj asla bir şeylerden şüphelenmezdi. Sonra bir gün besbelli ki iblisin kışkırtmasıyla Piotr genç kızın gül dudaklarını etrafında kim var kim yok bakmadan bütün kalbiyle öpmeyi aklına koydu. Ve aynı iblis, it oğlu it, rüyasında aç görsün inşallah, ihtiyar kır sakalın aynı anda aptal gibi kapıyı açmasını sağladı. Korj dondu kaldı, çenesi düştü, yere yığılmamak için kapıya yapıştı. O talihsiz buseler adamı dehşete düşürdü. Kendine gelince büyük babasının av kırbacını duvardan aldı. Piotr'un sırtında çalışmaya başlayınca Pidorka'nın 6 yaşındaki kardeşi bir yerden fırladı geldi, babasının bacaklarına yapıştı. "Baba, baba, Piotr'u dövme," diye haykırmaya başladı. Adam ne yapsın? Baba kalbi taştan değildir. Tuttu kırbacı kapının arkasındaki yerine astı. Kendini kolla Piotr. Eğer bir daha benim kulübeme hatta pencereme gelir de kara bıyıkların yok olmaz, kara buklelerin tepeni terk ezlerse bana da Terenti Korj demesinler. Bunu dedikten sonra Piotr'un ensesine yumruğunun tadını öyle bir tattırdı ki delikanlının dünyası karardı ve evden fırladı gitti. Böylece öpüşmelerinin sonu geldi. Kumruları hüzün kaplarken, köyde altın işlemeli, bıyıklı, kılıçlı, mahmuzlu ve cepleri bizim sakristan tarasın her gün kiliseye gittiği gibi, Korjar'ın evine dadanan bir lehin ortaya çıktığı rivayeti yayıldı. Şimdi kara kaşlı kızı olan bir babanın evine niye misafir gidildiği iyi bilinir. Nitekim günlerden bir gün Pidorka kardeşi İvas'ın ellerine yapıştı ve ağlamaya başladı. İvas, sevgili İvas, İvas, aşkım İvas, altın çocuğum, bir ok gibi Piotr'a uç. Her şeyi anlat. Ela gözlerini öpmek isterdim. Güzel yüzünü öpmek isterdim ama kaderim izin vermiyor. Yakan gözyaşlarımla birden fazla mendil ıslattım. Kalbim ağır, hüzünlüyüm. Ve kendi babam düşman bana. Sevmediğim o lehle evlenmeyeceğim. Ona de ki düğün hazırlıkları yapıyorlar ama bizim düğünümüzde müzik olmayacak. Tulumlar ve kemanlar yerine papazlar şarkı söyleyecekler. Damatla dans etmeyeceğim, beni dışarı taşıyacaklar. Çınar ağacındaki kovuğum karanlık, çok karanlık olacak ve damında baca yerine dikili bir haç olacak. Masum çocuk Pidorka'nın sözlerini kekeleyerek naklettiğinde Piotr taş kesilmiş gibi kaldı, yerinden kıpırdayamadı. Ve ben, sefil ben, Kırım'a, Türkiye'ye gidip altın kazanmayı, sana zengin olmuş olarak dönmeyi düşünmüştüm güzelim. Ama böyle olmayacak, üzerimde nazar var. Benim de düğünüm olacak aziz sevgilim ama o düğünde ruhbanlar olmayacak. Üstümde papa değil, kara bir karga gaklayacak. Issızda konaklayacağım. Koyu mavi bir bulut çatımı çakacak. Ela gözlerimi bir kartal oyacak. Kazak kemiklerini yağmur sürükleyecek, hortumlar kurutacak. Lakin kimim ki ben? Neyi kime şikayet edeyim ki? Belli ki Allah böyle istemiş. Eğer kaybolacaksam kaybolayım. Ve Piotr doğrudan meyhaneye gitti. İyi insanların sabah ayinine gittiği saatte Piotr'u meyhanede gören müteveffa büyük babamın halası biraz şaşırdı. Bir testi yaklaşık yarım kova vodka istediğini duyduğunda rüya gördüğünü sandı. Zavallı genç adam acısını boğmaya çalışıyordu ama nafile. Tahta kurusundan daha acı olan içki dilini eşek arıları gibi soktu, testiyi yere fırlattı. Yeterince üzüldün kazak dedi kalın bir ses arkasından. Piotr döndü baktı, basavr yuktu. Ih ne yüz! Saçları fırça, gözleri boğa gözleriydi. Senin neye ihtiyacın olduğunu biliyorum işte. Kemerine asılı deri cüzdanı şıkırdatırken şeytan gibi gülüyordu. Piotr titredi. Ha ha ha, nasıl da parlıyorlar diye gürledi altınları avucuna dökerken. Ha ha ha, nasıl da şıkırdıyorlar. Ve bunların tümünün karşılığında senden tek bir şey istiyorum. İblis diye inledi Piotr. Ver onlara, her şeyi yapmaya hazırım. El sıkıştılar. Basavriyup tam zamanı Piotr dedi. Yarın vaftiz Saint Johanna'nın yortusu. Eyrelti otu yılda bir kez bugün çiçek açar. Yarın gece yarısı seni ayı uçurumunda bekleyeceğim. Hiç sanmam ki tavuklar ev sahibesinin getireceği yemlerini Piotr'un ertesi geceyi beklediği kadar heyecanla beklemiş olsunlar. Ağaçların gölgeleri uzuyorlar mı diye baktı. Güneş kızarıyor mu diye baktı. Ne kadar baktıysa o kadar sabırsızlandı. Anlaşılan Allah'ın güneşi başka bir yerde batmak niyetindeydi. Gün bitmek bilmedi. Sonunda oldu. Gökyüzünün kızıla boyanan yanı kararmaya durdu. Tarlalara soğuk indi. Ortalık giderek daha kasvetli oldu. Sonunda adam akıllı karanlık bastı. Çok şükür kalbi göğsünden fırlayacak gibi dışarı çıktı ve sık koruluğun arasından ayı uçurumu denilen derin çukura yürüdü. Basavriyuk onu orada bekliyordu. O kadar karanlıktı ki 3 adım ötesini göremiyordun. El ele tutuştular, sık dikenlerin arasından düşe kalka uçurumdan aşağı indiler. Sonunda bir açıklığa ulaştılar. Piotr etrafına bakındı. Buraya daha önce hiç inmemişti. Basavriyuk durdu. İlerideki 3 tepeciği görüyor musun? O tepeciklerde sayısız çiçekler vardır ama bir tekini bile kopartamazsın. Bir güç seni alıkoyar. Lakin eğrelti otu çiçek açtığında hemen yakala ve kopar. Arkanda ne olursa olsun dönüp bakma. Piotr birkaç soru sormak istedi ama döndüğünde Basavriyuk ortadan kaybolmuştu. Tepeciklere yaklaştı. Çiçekler de neredeydiler? Bir tane olsun göremedi. Etrafta bozkır çimenleri büyümüş, zengin bitki örtüsü her şeyi saklamıştı. Lakin bir şimşek çaktı ve Piotr önündeki çiçek tarhını gördü. Hepsi harikulade, hepsi hiç görülmedik ve ortalarında eğrelti otunun gösterişsiz tomurcukları. Yanlış gördüğünü düşünerek kollarını göğsünde kavuşturdu, öylece durdu. Ne tuhaf bir durumdur bu. İnsan bu otlardan günde onlarcasını görür. Olağanüstü olan ne? Şeytan suratla benimle alay ediyor olmalı. Dur ama eğrelti otunun üzerindeki minik çiçek tomurcuğu kızardı ve canlıymışçasına hareket etti. Gerçekten de görülmedik bir şeydi. Yavaş yavaş büyüdü ve har tutmuş bir kömür parçası gibi parlamaya başladı. Kıvılcımlar saçarak patladı ve çiçek gözlerinin önünde bir alev gibi parladı. Etrafındakileri ateşe verdi. Şimdi, dedi Piotr, elini uzattı ve kendi eliyle birlikte yüzlerce kıllı elin çiçeğe uzandığını gördü. Arkasında birilerinin ayak seslerini duyuyordu. Gözlerini yarı kapattı, bitkinin sapını hızla kırdı, çiçek elinde kaldı. Her şey sustu. Sapın üzerinde bir ceset gibi morarmış, basavruyuk oturuyordu. Parmağını olsun kıpırdatmadan, gözleri sadece kendisinin gördüğü bir şeye dikili, ağzı yarı açık, sessiz duruyordu. Etrafta hiçbir şey kıpırdamıyordu. İğrençti. Ama sonra bir düdük sesi duyuldu ki Piotr'un yüreği bu sesle buz kesti. Sanki çimenler fısıldıyor, çiçekler kendi aralarında küçük gümüş çanlar gibi narin seslerle konuşurlarken ağaçlar huzur içinde hışırdıyorlardı. Basavruyuk'un yüzü birden canlandı, gözleri pırıldadı. Cadı şimdi geri geldi, diye mırıldandı. Kulak ver Piotr, az sonra önüne bir büyücü çıkacak. O ne diyorsa onu yap, yoksa sonsuza dek kaybolursun. Önündeki dikenli çalıları eğri büğrü bir sopayla ayırdı. Karşısına küçük bir çiftlik evi çıktı. Basavruyuk evin duvarına bir yumruk attı, duvar sarsıldı. Büyük bir siyah köpek onlara doğru koştu ve sonra kişneyerek kendisini kediye dönüştürdü. Ve doğruca gözlerinin içine uçtu. ''Kızma, kızma, seni ihtiyar şeytan!'' dedi Basavruyuk, iyi bir insanın kulaklarını sağır edecek kelimeler seçerek. ''Buyurun işte, kedinin yerine yüzü fırınlanmış elma gibi buruşuk, burnuyla çenesi kerpeden gibi birleşik ihtiyar bir kadın.'' ''Ama ne büyücü!'' diye düşündü Piotr, sırtından soğuk terler boşanarak. Cadı çiçeği elinden aldı, üzerine eğildi. Uzun uzun bir şeyler mırıldandı. Üzerine bir tür su serpti. Mırıldanırken ağzından kıvılcımlar saçıldı, dudaklarının üstünde köpükler birikti. Çiçeği Piotr'a uzattı. ''At bunu!'' Piotr çiçeği attı ama o da ne? Çiçek toprağa düşeceği yerde uzun bir süre karanlıkta bir ateş topu gibi parladı ve havada bir sandal gibi yüzdü. Sonunda su almaya başladı, battı, battı, o kadar uzağa düştü ki küçücük bir haşhaş tohumu gibi zor seçilir oldu. ''İşte bu kadar!'' diye gakladı yaşlı kadın düz bir sesle. Ve Basavruyuk Piotr'a bir kürek uzattı. ''Kaz burasını Piotr!'' dedi. ''Kendinin ya da korjun hayal edebileceğinden de daha fazla altın bulacaksın.'' Piotr ellerine tükürdü, küreği kavradı. Ayağıyla bastı toprağa bir defa, iki defa, üç, dört defa devirdi. Kürek sert bir şeye değdi, daha derine gitmedi. Gözleri karanlıkta demir kafese alınmış bir kasa seçmeye başladı. Kasayı yakalamaya çalıştıkça kasa daha da derine batarken arkasında duran bir yılandan geliyormuş gibi bir tıslama duydu. ''Yo, hayır, altına insan kanı akıtmadan sahip olamayacaksın,'' dedi cadı ve onu beyaz bir çarşafın yüzünü örttüğü, 6 yaşındaki bir çocuğa götürdü ve eliyle çocuğun başını kesmesi gerektiğini işaret etti. Piotr donup kalmıştı. Hiçbir neden olmaksızın bir adamın, hatta masum bir çocuğun başını kesmek ne iş? Öfkeyle çocuğun başının üstündeki çarşafı sıyırdı ve işte önünde duran İvas'tı. Zavallı çocuk küçük ellerini göğsünde birleştirmiş, başını aşağı eğmişti. Piotr çıldırmış gibi elindeki bıçakla cadıya saldırdı, neredeyse öldürecekti. Basavruyuk anında arkasında bitti. ''Kız için ne söz verdin?'' diye gürledi. Cadı ayağını yere vurdu, topraktan mavi bir alev yükseldi ve içindeki her şeyi aydınlattı. Toprak kristalden dökülmüş gibi saydamlaştı, avuç içi gibi ayağan oldu. Derinlerde gömülü sandıkların, küplerin içlerindeki altınlar, mücevherler ortaya çıktı. Piotr'un gözleri parladı, aklı karıştı. Çılgın gibi bıçağa yapıştı, masum kan fışkırdı, gözlerini yaktı. Şeytani bir kahkaha patladı, dört bir yanı sardı. Şekilsiz canavarlar sürüler halinde yanından geçip gittiler. Cadı başsız gövdeye yapıştı, kurt gibi emdi kanını. Piotr'un başı döndü. Bütün gücünü toplayarak kaçmaya çalıştı. Etrafındaki her şey kızardı, ağaçlar kana bulanmış gibiydiler. Bir yandan yanıyor, bir yandan inliyorlardı. Gökyüzü parlıyor ve tehdit ediyordu. Şimşek gibi yanan noktacıklar gözlerinin önünde dans ettiler. Tümüyle tükenmiş bir vaziyette sefil barakasına koştu, kendisini taş gibi yere attı, ölü gibi uyudu. 2 gün, 2 gece hiç uyanmaksızın uyudu. 3. gün kendisine geldiğinde barakasının köşesine, bucağına bakındı. Olan biteni hatırlamaya çalıştı ama nafile. Belleği cimri cebi gibi bomboştu. Çeyrek kopek olsun çıkmadı. Yerinden kalkmış gerinirken ayaklarının dibinde bir şangırtı duydu. Baktığı yerde 2 torba altın duruyordu. Sonra rüyada gibi hatırladı hazine aradığını ve ormanda bir şeyin onu korkuttuğunu ama altını nasıl ve neyin karşılığı elde ettiğini asla çıkaramadı. Torbaları gören Korj yumuşadı. Düzgün bir adam bu Pyotr, eşine ender rastlanır bir adam. Sevmez miyim? Hem de çok. Kendi oğlum kadar yakındı bana demeye başladı. İhtiyar bu yalanı o kadar tekrarladı ki sonunda kendi de inanır, gözlerinden yaşlar boşanır oldu. Pidorka Pyotr'a kapıdan geçen çingenelerin İvas'ı çaldıklarını anlatmaya başladı. Ama şeytanın etkisi öylesine karartmıştı ki kafasını. İvas kimdi? Pyotr çıkaramadı. Daha fazla geciktirmenin anlamı yoktu. Lehi gönderdiler, düğün yemeği hazırlandı. Ekmekler pişirildi, havluların ve mendillerin kenarları işlendi, gençler masaya oturtuldular. Düğün pastası kesildi, gitarlar, ziller, tulumlar, kemanlar çalındı, çok eğlenildi. Eski düğünler bugünkülere benzemezdi. Büyük babamın halası genç kızların festivallerde saçlarını sarı, mavi, pembe kurdelelerle süslediklerini, altın bir örgüyle taşlandırdıklarını, dikişleri kırmızı ipekle işlenmiş, minik gümüş çiçeklerle süslenmiş ince bluzlar giydiklerini, ayaklarında uzun demir topuklu yumuşak deriden yapılma ayakkabılarıyla tavus kuşları gibi yüzerek, dervişler gibi dönerek gordizza oynadıklarını... Delikanlıların başlarında en iyi cinsinden siyah kuzu derisinden yapılma, önünde ve arkasında her iki yanından birer boynuz fırlayan brokar taşlarla süslü gemi biçimindeki kasketleri, kenarları kırmızı bordürlü en kaliteli mavi ipek tünükleriyle bir bir ortaya çıkıp kollarını göğüslerinde kavuşturduklarını ve gopak icra ettiklerini, sonra da uzun kazak şapkaları, ince kumaş gabardinleri, gümüş işlemeli palaskaları, dişlerinin arasındaki kısa pipolarıyla genç adamların kendilerini kızların önüne atıp saçma sapan konuştuklarını anlatırdı. Onları seyreden Korj bile o yaşında neşelenmekten kendisini alamamıştı. Elinde gitarı piposundan nefes çekmediği zamanlar şarkı söylüyordu. Hatta bir ara başının üstüne vodka bardağını yerleştirip ortaya çıktı, bağırış çağırış içinde ulusal dans gösterisi bile yaptı. Keyifleri yerindeyken neler yapmazlar ki insanlar. Yüzlerini bile boyadılar, insandan başka her şeye benzettiler kendilerini. Böyle zamanlarda biri Yahudi kılığına girer, öteki şeytan. Öpüşerek başlar, birbirlerinin saçlarını yolarak bitirirler. Allah iyiliklerini versin, gülmekten öldürürler insanı. Türk ve Tatar kılıklarına girdiler, büyük bir yangın gibi parlıyorlardı. Ve sonra birbirlerine takılmaya, el şakaları yapmaya durdular. Büyük babamın halası da düğündeydi, ona komik bir şey oldu. Kendisine bol gelen bir Tatar kılığına bürünmüş, elinde şarap kadehi etrafındakilerle şakalaşıyordu. Şeytan adam halamın arkasında duran birine kadının başından aşağıya vodka döktürdü. Bir başkası da aynı anda bir kibrit yaktı ve alevler yükseldi. Zavallı hala dehşete düştü, herkesin önünde elbisesini çıkardı attı. Sanki panayırdalarmış, çığlıklar, gülmeler, el işaretleri gırla gitti. Kısacası yaşlılar bu kadar eğlendikleri bir düğün görmediklerini söylediler. Pidorka ve Pyotr bir beyefendi ve hanımefendi gibi yaşamaya durdular. Her şeyden bol bol vardı ve her şey kaliteliydi. Lakin dürüst insanlar onların yaşayışlarına bakıp başlarını sallıyor, şeytandan iyilik çıkmaz diyorlardı. Ortodoks halkı baştan çıkarmaya çalışan birinden bunca servet neden çıksın? Bu kadar altını ondan başka kimden alabilirlerdi ki? Basaryuk tam da onun zengin olduğu o gün havada eriyip kaybolmadı mıydı? İnsanlar bütün bunları uyduruyordu de diyebilirsen. Aradan bir ay geçmemişti ki Pyotr'u kimse tanıyamaz oldu. Bir köşeye oturuyor, ağzından tek kelime çıkmıyor, sürgüt düşünüyor ve bir şeyler hatırlamaya çalışıyor gibiydi. Pidorka'nın onu konuşturmaya başardığı zamanlarda kendisini unutmuş gibi görünüyor, sohbete başlıyor, hatta neşelenir gibi oluyordu ama gözü çuvallara takılmaya dursun. Dur dur, unuttum diye bağırır ve tekrar dalar, hafızasını zorlamaya koyulurdu. Uzun süre aynı yerde oturduğunda aklına bir şeyler gelir gibi olur, sonra da kaybolurlardı. Kendisini meyhanede otururken görür, birisi vodka getirir, vodka boğazını yakar, iğrenç gelir. Sonra birisi omuzuna bir yumruk atar ve hepsi bu, gerisi karanlıktır. Yüzünden terler iner ve oturduğu yerde yorgunluktan bitkin düşerdi. Pidorka ne yapmadı ki? Büyücülere danıştı, onlar kurşun döktüler. Mide ilacı kaynattılar ama işe yaramadı. Yaz böylece geçti. Bazı kazaklar harmanı kaldırdılar, daha girişimci olan diğer bazı kazaklar keşif seyahatlerine çıktılar. Ördek sürüleri bataklıkları doldurdu ama Pyotr'un durumunda en ufak bir iyileşme olmadı. Bozkır'a kırmızı indi, tahıl tınazları kazak kasketleri gibi tarlalara serpiştirildiler. Şehirler arası yollarda çalı ve tomruk yüklü arabalar görüldü. Toprak sertleşti, yer yer çiğ yağdı. Kar düşmeye, ağaçların dalları tavşan derisi benzeri kırağı ile kaplanmaya başladı. Kızıl göğüslü saka kuşları kar yığınlarının tepesinde çıt kırıldım deh soyluları gibi sekmeye, darı tanecikleri toplamaya koyuldular. Çocuklar ellerinde dev gibi sopalar, buzda hokey oynarlarken babaları soba başında sessizce oturur, ağızlarındaki pipoları ya ortodoks buza sövmek ya da derin bir nefes almak için çıkarır, ara ara da ağıla geçer, yerlere tırmıkla taze saman yayarlardı. Böyle böyle kar erimeye, buzlar uzaklaşmaya başladı. Ama Piotr aynı kaldı. Hatta zaman geçtikçe daha da huysuzlaştı. Ayaklarının dibinde altın çuvalları oturduğu yere çivilenmiş gibi hiç kalkmıyordu. Etrafında kimseleri istemez oldu. Saçları uzadı, yüzüne bakılmayacak hale geldi. Ama hala tek bir şey düşünüyor, tek bir şey hatırlamaya çalışıyor, hatırlayamadığı için de öfkeli ve huysuz oluyordu. Çoğu zaman koltuğundan fırlar, gözleri bir şeye dikili, el kol hareketleri yapar, dudakları uzun zamandır unuttuğu gibi kelimeyi söylemeye çalışır gibi bükülür ama ağzından tek kelime çıkmazdı. Böyle zamanlarda müthiş bir öfkeye kapılır, yarı deli bir adam gibi ellerini ısırır, saçlarını yolar, bir süre sonra sakinleşir. Bu defa da unutkanlık geri gelir ve bir ikinci nöbete ve işkenceye kadar yeniden geçmişi hatırlamaya durur. Allah'ım, bu ne işti? Pidorka ne ölüydü ne de diri. Başlangıçta Piotr'la evde yalnız kalmak ona korkunç geldi ama zamanla zavallı kadın üzüntüye alıştı. Bununla beraber eski günlerin Pidorka'sını tanımak imkansızdı. Ne kızaran bir yüz, ne gülücükler. Üzüntüden zayıflamış, yorgun düşmüş, parlak gözlerini yaşlara yitirmişti. Gel zaman git zaman Pidorka'nın haline acıyan birisi, ona ayı uçurumunda yaşayan, dünyadaki tüm hastalıkları tedavi etmesiyle ünlü cadıyı salık verdi. Bu son çareyi denemeye kararlı olan Pidorka, yaşlı kadını kendisiyle eve gelmeye ikna etti. Cadının geldiği gün Aziz Yuhanna'nın yortusuna rastladı. Piotr kendinden geçmiş bir halde uzanıyordu, geldiklerini görmedi. Derken yavaşça doğruldu, etrafına bakındı ve birden dar ağacındaymışçasına tepeden tırnağa titremeye başladı. Saçları dikildi ve gülmeye koyuldu. Güldü, güldü, güldü. O güldükçe Pidorka'nın kanı korkuyla dondu. ''Hatırladım, hatırladım!'' diye haykırdı müthiş bir sevinçle ve kaptığı bir baltayı kendi başının etrafında bir kez çevirdi ve bütün gücüyle ihtiyar kadına fırlattı. Balta meşe sokak kapısının neredeyse 10 santim içine kadar girdi. Ama ihtiyar kadın ortadan kaybolmuş, yerine beyaz bir çarşafla örtülü 7 yaşında bir çocuk bırakmıştı. Çarşaf uçtu, ''İvas!'' diye haykıran Pidorka çocuğa koştu. Ama Tayf aynı anda başından ayaklarına kadar kana bulandı ve bütün odayı kırmızı bir ışıkla aydınlattı. Pidorka dehşet içinde dışarı kaçtı. Kendine gelir gibi olunca Piotr'a yardım etmek için geri döndü. Ama nafile. Kapı arkasından kapanmıştı, açamadı. İnsanlar koşup geldiler, kapıyı dövdüler, olmadı. Kırdılar, girdiler. Kulübenin içinde dumandan göz gözü görmüyordu ve tam orada Piotr'un durduğu yerdeki kül yığınından dumanlar tütüyordu. Çuvallara saldırdıklarında içlerinde altın yerine çömlek parçalarının olduğunu gördüler. Kazaklar öyle korktular ki gözleri yuvalarından fırlamış, ağızları açık, toprağa kök salmış gibi hiç kıpırdamadan öylece dikilip kaldılar. Ondan sonra ne oldu hatırlamıyorum. Pidorka hacca gitmeye yemin etti. Babasından kalan mülkü sattı, ortadan kayboldu. Birkaç gün içinde köyde sanki Pidorka diye birisi hiç yaşamamış gibi oldu. Nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Yetkili koca karılar onun da Piotr'un yanına gittiğini söylemeye hazırdılar. Ama Kiev'den gelen bir kazak manastırda durmaksızın dua eden, iskeleti çıkmış bir rahibe gördüğünü söyledi. Kadın tek kelime konuşmamıştı ama hemşerileri Pidorka'yı işaretlerden tanımışlardı. Yürüyerek gelmiş Allah'ın annesinin resmi için göz kamaştırıcı parlaklıkla taşlarla süslü bir çerçeve getirmişti. Ama bu hikayenin sonu değil lütfen. Şeytan adamın Piotr'u ortadan kaldırdığı gün Basavriuk yeniden ortaya çıktı ama herkes kaçtı ondan. Ne tür bir varlık olduğunu biliyorlardı. Hazine bulsun diye insan kılığına girmiş şeytan. Hazineler kendilerini kirli ellere teslim etmeyecekleri için gençleri kandırıyor, kullanıyordu. Aynı yıl köylüler mezradaki toprak kulübelerini terk ettiler, köye göçtüler. Ama lanetli Basavriuk'tan dolayı orada da rahat yüzü görmediler. Müteveffa büyük babamın halası meyhanesini terk etmek zorunda kaldığı için Basavriuk'un özellikle kendisine kızdığını, tüm gücüyle intikam almaya kalktığını söyledi. Bir defasında köyün yaşları meyhanede toplanmış kendilerine sofra düzerlerken, ayıptır söylemesi, küçük bir kuzu fırınlamış masanın ortasına yerleştirmişlerdi. Oradan buradan konuşurlarken söz garip olaylara geldi ve bir şey gördüler, sadece birisi görmüş olsa bir şey değil, hepsi gördüler. Fırınlanmış kuzu başını kaldırdı, patlak gözleri canlandı, parladı ve bir anda ortaya çıkan sert ve kara bıyıkları Hazirun'a acayip bir işaret yaptı. Basaryuk'un yüzünü tanıyan büyük babamın halası adamın vodka istemek üzere olduğunu düşündü. Saygıdeğer yaşlılar şapkalarını aldılar, evlerinin yolunu tuttular. Bir başka seferde kilisenin dekanının bizzat kendisi, büyük babamın vodka bardağı ile içtiği özel günlerden birinde, bardağın dibini daha ikinci kez görmemişti ki, bardağın kendisine şeytan alsın seni dediğini duydu. Son karısı koca bir sinide hamur yoğururken sini yerinden fırladı. Dur, sen ne yaptığını sanıyorsun diye bağırdı. Kollarını göğsünde birleştirdi, kulübenin içinde dolaşmaya başladı. Sen istediğin kadar gül ama bunlar büyük babalarımız için gülüp geçecek olaylar değildi. Ve peder Afanasi'nin köyü bir baştan bir başa kutsal suyla yıkaması, şeytanı yer fırçasını sapıyla kovalaması işe yaramadı. Büyük babamın halası hava kararır kararmaz birisinin kapısını çaldığını, açmayınca duvarı tırmaladığını söylerdi. İşte böyle. Şimdi artık eskiden köyümüzün olduğu yerde her şey sakin. Ama yakın zamanlara kadar baba henüz hayattayken, iyi bir insanın ahlaksız bir ırkın kendi çıkarları için işlettiği, yıkık meyhanenin önünden geçemediğini hatırlıyorum. İsin kararttığı bacalardan sütun gibi duman fışkırır, gökyüzüne doğru yükselir, bozkıra yanan kömürler fırlardı. Ve şeytan, itoğlu itin adı ağza alınmamalı, ininde öyle acıklı sesler çıkararak ağlardı ki, kuzgunlar meşe ormanından sürüler halinde havalanır, çılgınca haykırarak uçar giderlerdi.